Ayrım 12, liste, Timur Soykan, sayfa 105. İkinci gün. 7. bölüm. Cinayet büroya girdiğinde saat daha 8 değildi. Bürodaki polislerin çoğu geceyi burada koltukların üzerinde geçirmişti. Uykulu olmalarına rağmen disiplinle ayağa kalkacak gibi yapan polislere eliyle oturmalarını işaret ederken "Vaktimiz çok sınırlı," dedi. Odasının kapısından geldiğinde bir korkuluk gibi dikilip bütün polislerin yüzüne tek tek baktı. Gözlerini çevirdi. Herkes sözlerinin önemini vurgulamak için bunu yaptığını zannetmişti. Oysa Çavlan hangisine güvenebileceğini düşünüyordu. Yol boyunca planladı, görev dağılımını yapmaya başladı. Siyah saçları her daim briyantinli, yuvarlak suratından gamzeli çenesi bir kukla ağzı gibi sarkan Serdar'ı işaret etti. "Serdar, sen MOBESE merkezine gideceksin. Sürekli temasta olacağız. Sana orada bir bilgisayar ayarlanacak. İstediğin her görüntü hemen önüne getirilecek. Unutma, oraya başbakanın talimatıyla gidiyorsun. Rica değil, emredeceksin." Önemli görevin coşkusuyla oturuşu dikleşmiş ve ince boynu daha da uzamış Serdar "emredersiniz" diyerek ayağa kalktı. Gitmesi mi yoksa kalması mı gerektiğine karar veremediği bir şaşkınlık içindeydi. Çavlan bir kağıt uzatarak "hemen git ve bana maktulün bu görüntülerini hazırla. Bana buradaki adresten nereye gittiğini öğren. Önce olay yeri incelemeden maktulün arabasının fotoğraflarını almayı unutma," dedi. Serdar Berlinkopi'nin adresi ve Hakan'ın fişi aldığı saat yazılı kağıda göz attıktan sonra koşar adım dışarı çıktı. Teknoloji konusunda rekabet ettiği ortağının büyük görevi kapmasını çocuksu bir kıskançlıkla izleyen Cem'e döndü. Kıvırcık ve yüzü çil dolu komiserin gönlünü aldığını belli etmeden "sen dün topladığımız görüntülerin incelenmesinden sorumlusun. Küçük bir kayıt bizi katile götürür. Dikkatli incele. Maktulün bilgisayarının inceleme sonuçlarını öğlen gidip al ve hemen bana bilgi ver," dedi. "Emredersiniz" derken Cem'in sesinde dün bütün gün incelediği ve birkaç saniye dışında maktulü göremediği kayıtların yılgınlığı vardı. Aslında Çavlan olay yeri inceleme ve adli tıpla bağlantıyı yönetmesi için Fevzi'yi görevlendirmeye karar vermişti. Ama ağzından söz çıkmadan içine bir kurt düştü. Cemaatçi olabilirdi. Beyaz teninde açık mavi gözleri parlayan Necla'nın adını söyledi. "Olay yeri inceleme ve adli tıbbın sonuçlarını sen toplayacaksın. Zamanımız sınırlı ve en kısa sürede sonuçları almaya çalış. Gerekirse barut izi incelemelerini tamamladıkça versinler," dedi. Sonuçları beklenen laboratuvar incelemelerinin yazılı olduğu kağıdı uzattığı Necla, büyük bir zafer hırsıyla yanına geldi ve asker disiplininde "emredersiniz" diye bağırdı. Çavlan köşkte toplanan evrakın tamamını dün incelemişti ve şüphelendiği Fevzi'ye bu görevi verirken güvensizliği aşikardı. Fevzi kıdeminin aşağılandığı duruma şaşkın bakıp bir neden bulmaya çalışırken Çavlan kararından şüpheye düştü ve önemli bir görev daha ekledi. "Onur sana maktulün cep telefonlarının teknik inceleme sonuçlarını verecek. Bir yıllık cep telefonunun görüşme kayıtları için dilekçeyi hemen savcıya ulaştır. O bekliyor zaten. Sonuçları alınca çok titiz incele ve bir rapor hazırla." Ali, Tonguç, Tolga ve diğerlerine küçük görevleri paylaştırdıktan sonra nereye gideceklerini söylemeden Onur'la Mert'i çağırdı ve ardında büyük bir gizem bırakarak bürodan çıktı. Soruşturma hakkında bu kadar yüzeysel bilgilendirmelerinden şaşkın polisler birbirine bakıyor, ya hiç ipucunun olmadığını ya da çok karanlık olayın ortasında cehalete terk edildiklerini düşünüyorlardı. İkincisiydi. Asansöre bindiklerinde tez canlı ve belirsizliklerden nefret eden Onur daha fazla dayanamadı. "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Yakaladığı büyük ipucunu halen onlarla paylaşmadığını, bu soru olmasa fark etmeyecek kadar sırların karmaşasındaydı Çavlan. Hakan'ın öldürülmesinden bir gün önceye ait fotokopi fişinden birkaç cümleyle bahsedip maktulün listeyi kopyalamış olabileceğini söyledi. Emniyet içindeki devasa gücü gösterecek liste korkutucuydu. Teşkilatın en tepesindeki bazı isimlerin orada olacağından şüphe yoktu ve bunu gizlemek için bir polis büyük bir cüretle katledilmişti. Mert ve Onur'un tedirgin sessizliğinden mutlu oldu. Korkmaları cemaatçi olmadıklarının göstergesi olabilirdi. Dışarı çıktıklarında gri bulutların dalgalandığı bir sabahtı. Emniyet muhabirleri ürkerek daha önce ağzından tek kelime bile alamadıkları cinayet büro amirine kibar sorularla yaklaştı. Çavlan içlerinde cemaatin gazetesi, televizyonu ve ajansından muhabirlerin olduğunu biliyordu. Kendisine doğrulan bir objektifi kavrayıp gazeteciyi kendine doğru çekti. Boynuna asılı fotoğraf makinesinin askısıyla öne eğilen gazeteciyi tehdit ederken emniyet muhabirleri ilk kez sesini duyuyordu. ''Fotoğrafımı çeken olursa anasından emdiği sütü burnundan getiririm.'' Fotoğraf makinesini bıraktığında gazeteci telaşla geriye kaçtı. Bütün sorular susmuştu. Çavlan yine ardında hesaplaşma gününü bekleyecek düşmanlar bırakmayı becermişti. Otoparka geldiklerinde Çavlan cep telefonunu arabanın arka koltuğuna bıraktı. Emniyet binasını semtten ayıran duvara doğru yürürken cebinden büyük bir telefon çıkardı. Bunu gören komiserlerin, amirlerinin halen sakladığı bilgiler olmasına öfkelendikleri yüzlerinden belliydi. Çavlan kriptolu telefonun tuşlarına basıp kulağına dayadığı anda Yaşar Tuncer'in sesini duydu. Dinç ve meraklıydı sesinin tonu. ''Merhaba Çavlan, nasılsın?'' Gazetecilere öfkesi yatışmamıştı ve manasız nezaket sorusuna yanıt verecek değildi, doğrudan konuya girdi. ''Mobese merkezine bir elemanımı gönderdim. Orada rahat çalışması, istediği anda bütün görüntülerin verilmesi çok önemli. Maktulün telefon görüşme kayıtları için dilekçeyi gönderiyoruz. Ne kadar çabuk alırsak o kadar iyi.'' Onun mekanik sesine direnip yardım etme arzusunu gösteren insani bir tonda ''Hemen hallediyorum.'' diye yanıt verdi Yaşar. Çavlan ilk gördüğü an şovmen yaftasını yapıştırdı. Şık adamın iş bitiriciliğine saygı duymaya başlamıştı. Artık bütün olanakların önüne serileceği bir soruşturma yapacağını biliyor ve bunun mazeretlerini yok etmesi korkusu içine sızıyordu. ''Elimizde bir şeyler var mı?'' diye sordu Yaşar. Çavlan büyük sırrı paylaşmakta tereddüt etmedi. Fotokopiciden aldığı bir fiş var. Hakan öldürülmeden bir gün önce listenin fotokopisini çektirmiş olabilir. Oraya gidiyoruz. Kısa sessizlikten sonra önemli delilin şevkine kapılmış gibiydi Yaşar. Fotokopiyi çektirdikten sonra nereye gittiğini gösteren bir fiş var mı? Yanıt Kadıköy Yel Değirmeni'ndeki kafeydi ama Çavlan ona bu kadar güvenmek için erken olduğuna karar verdi. Hayır yok, Mobese'den baktıracağız. ''Mobese merkezini hemen ayarlıyorum. Bir ihtiyaç olduğunda araman yeter.'' dedi Yaşar hevesini gösteren bir hızla. Kibarca vedalaşacaktı Yaşar ama Çavlan telefonun kapama tuşuna çoktan basmıştı. Arabanın arka koltuğuna otururken Mecidiyeköy'deki şu çorbacı var ya, onun yanındaki fotokopiciye dedi. Otoparkın demir bariyeri açıldıktan sonra Gayrettepe adının hakkını veren dik yokuşta arabayı sürdü Onur. Birkaç kilometre uzaklıktaki adrese yoğun trafikte adım adım ilerlerken Mecidiyeköy dev bir viyadüğün altına hapsolmuş karanlık lanet bir yerdi. Yukarıdan hızlı arabaların tekerlek gürültüsü dökülürken aşağıda sıkışmış trafiğin korna sesleri yankılanıyordu. Her yeri egzosun gri, pis atığı kaplamıştı. Ne bahar vardı ne doğanın coşmaya başladığını gösterecek bir dal. İki kıtanın arasında uzanan köprüye giden viyadüğün altında ezilmiş yoldan sola sapıp çıktılar. Kaldırıma yanaşırken uyku tembelliğindeki bir adam yavaş hareketlerle Berlin Kopi'nin paslı demirden kepenklerini açıyordu. Üç polis aynı anda dükkanın üzerinde ve yanındaki kuyumcuda asılı duran güvenlik kameralarına baktı. Sokağı gören bir mobese yoktu. Berlin Kopi'nin sahibi dükkanı açar açmaz içeri giren ve duvarlarda göz gezdirip güvenlik kamerasını inceleyen üç garip adama yalvaran bir ses tonuyla ''Buyurun'' dedi. Çavlan polis demese ikinci cümlesi ''İstediğiniz her şeyi alın'' olacaktı. Tuttuğu nefesini bırakıp alnındaki teri silerken ''Ben de sandım ki'' dedi. Yüzü yaralı, iri yarı adam masaya bir fotoğraf koyarak lafını ağzına tıktı. Bu adam iki gün önce burada fotokopi çektirdi. Haber bültenlerini henüz izlememişti. Fotoğrafı alıp uzun uzun baktı ve polise yardımcı olmak için hevesli olduğunu belli ederek ''Hatırlayamadım komiserim. Biraz farklı bir tip olsa hatırlardım belki ama Her gün buraya böyle yüzlerce adam geliyor. Bu muhitte tek fotokopici olduğumuz için Allah'a şükür işlerimiz iyi dedi 30'lu yaşlarının ortalarındaki adam. Çavlanın bu gevezeyle kaybedecek vakti yoktu ve artık en iyi tanığın kameralar olduğu zamanlardı. Tezgahın arkasındaki duvarda asılı kamerayı gösterip kayıt yapıyor mu diye sordu. Genç esnaf devlete hizmeti dokunmanın gururuyla evet komiserim bir hafta kayıt yapıyor sonra eski kayıtların üzerine kaydediyor dedi. Masasında kayıtların olduğu bilgisayarı açtı. Çay söyleyelim mi başkomiserim derken bir gün kendisine çok lazım olabilecek polislerle muhabbet kurmaya çalışıyordu. Çavlan istemez diyerek bilgisayarın başına Onur'un geçmesini söyledi. Fotokopicinin tarifleriyle bilgisayar ekranından klasör içinden klasörler açarak fişteki saate geldi ve ekranı kaplayan görüntüyü durdurdu. İşte geldi dedi. Ekranı çevirip parmağıyla Hakan'ı gösterdikten sonra oynatma düğmesine bastı. Köşkte bir görüntüsünü yakalamak için saatlerce uğraşan Onur özlediği bir arkadaşını görmüş gibi hissediyordu. Üzerinde aynı kadife kahverengi ceket vardı Hakan'ın ve elinde ikiye katlanmış bir gazete tutuyordu. Yanında kimse yoktu. Tepeden bakan kameranın kadrajına girince fotokopici hatırladım vallahi dedi. Ve görüntüler varken hiçbir işe yaramayacak tanıklığını anlatmaya başladı. Genç bir çocuktu. Bir dosyanın fotokopisini çektirdi ama kağıtları bana vermedi. Kendisi çekmek istedi dedi. Üç polis de zaten bu anları izliyordu. Görüntü kalitesi düşük kayıtta sakin görünüyordu Hakan. Duvarda asılı kameraya belli ki takip edilme kaygısıyla biraz uzun bakmıştı. Gazeteyi kameradan gizleyerek açmış ve içinden kağıtları çıkarıp fotokopilerini çekmişti. Sessiz kayıtla fotokopiciden bir şeffaf dosya isterken dudakları kıpırdıyordu. Çavlan onun sesini merak etti. Kağıtları sırtı kameraya dönük dosyaladı ve gazetenin arasında koyduktan sonra döndüğünde tekrar dudakları hareket etti. Cebinden para çıkarırken fotokopici yazar kasanın tuşlarına basıyordu. 5 lira için fiş istedi ben de verdim dedi fotokopici. Fişi aldıktan sonra tekrar güvenlik kamerasına bakan Hakan bu görüntülerin izinin sürüleceğini biliyor gibiydi. Çavlan yeniden fişlerin genç polisin ölümüne giden yola bilinçli olarak bıraktığı ekmek kırıntıları olduğunu düşündü. Onur kamera kaydının kopyasını taşınabilir belleğe yüklerken mert tutanağı hazırlamıştı. Fotokopici Çavlan'ın karizmasına yaltaklanmak için başkomiserim diye lafa başlamıştı ki Mert amirim diyeceksin diyerek lafını kesti. Özür dilerim amirim dedi esnaf ve işi düşerse arayacağı bir tanış olması için bir kartınız varsa aklıma bir şey geldiğinde sizi ararım dedi. Çavlan Mert'e kartını bırakmasını söyledi ve dışarı çıktı. Gri bulutlar birdenbire kararmış ve sert bir rüzgar sanki kışı geri getirmişti. Arabanın arka koltuğundan dizlerinin altına kadar inen kara paltosunu çıkarıp giydi ve her zaman yaptığı gibi yakalarını kaldırdı. Ceketinin cebinden telefonunu çıkardı. Çavlan telefonu tuşlarken Serdar Mobese merkezinde onlarca ekranın kapladığı büyük duvarı hayranlıkla seyrediyor, kendisini devletin gözünün içinde hissediyordu. Ekrandan duvarın karşısına dizilmiş sıralardaki üniformalı polis memurları önlerindeki bilgisayarlarda günün akışını izliyor, sıkıldıkça kameranın açısını değiştiriyorlardı. Cebinde titreyen telefonu açıp bir kütüphane sessizliğindeki mekanda emredin amirim dedi fısıldayarak. Çavlan başladın mı diye hesap sorduğunda paniğe kapılmış ve sesi yükselmişti. Amirim şu an masam hazırlandı, görüntüleri de hazırlıyorlar. Yaşar'ın gücünden emin olmak için hiç zorluk çıktı mı diye sorduğunda fısıltıyla dedikodu yapıyormuş gibi anlattı Serdar. Amirim merkezin müdürü kapıda karşıladı. Ben gelmeden yerimi hazırlamaya başlamışlar. Benim isteyeceğim görüntüleri hemen hazırlamak için müdür bey 3 uzmanı yanımda görevlendirdi. Çavlan ilk talimatını verdi. Sana verdiğim adresteyim. Burada mobese yok. Ortaklar Caddesi'nden Mecidiyeköy'deki caddeye çıkmış olmalı. Fotokopicinin kamerasında Hakan'ın çıktığı saati hatırlayıp üzerine 1-2 dakika ekledikten sonra saat 17.35 civarı arabasını oralarda yakalayabilirsin. Kadıköy'e gittiğini biliyoruz, biz de oraya geçiyoruz. Serdar emredersiniz derken telefon kapanmıştı bile. Bilgisayar ekranındaki haritada Mecidiyeköy'e tıkladı ve cadde sokak isimleriyle mobeselerin olduğu noktalar belirmeye başladı. Ortaklar Caddesi'nin ana yola çıktığı köşede ışığı yanıp sönen mobeseye tıkladığında önünde saat saat dizilmiş görüntü dosyaları açıldı. Mouse'la 3 tıklama ve 5 dakikalık bir izlemenin sonunda Hakan'ın otomobili ekrandaydı. Aynı Çavla'nın dediği yer ve saatte geniş yola giriyor ve trafiğin arasına karışıyordu kırmızı otomobil. Çavlan'la iki komiserin bugün gittiği yolda 2 gün önce Hakan'ın yaptığı yolculuğu izliyordu Serdar. Mouse'un okunu sapladı. Her mobese görüntüsü Hakan'ın arabasını bulması 1-2 dakika sürüyor ve defterine o anı özenle kaydediyordu. Otoyoldan çıkıp Hasanpaşa'ya girdiğinde ekrana yaklaştı. Sapabileceği onlarca yol vardı. Kırmızı otomobil ana caddeden Kadıköy'e tırmandı. Yel değirmenine doğru saptığında görüntüyü durdurup haritayı açtı Serdar. Devletin iki gözü mahallenin iki meydanında dikiliyordu. Araba ikinci meydandaki İspark'a yanaşınca heyecanla Mouse'u sıktı. Hakan'ın arabadan inişini, park görevlisiyle konuşmasını izledi. Buradan uzaklaşırsa görüş açısından çıkacağını biliyordu ve Hakan'ın her adımını kaygıyla takip etti. Bir gün sonra öldürülecek polis hızlı adımlarla mobesinin kadrajından çıktı. Serdar çevredeki diğer mobese kameralarının kayıtlarını açarken telefonunu tuşluyordu. Hakan'ın 3 gün önce park ettiği yere Onur yanaşırken Çavlan söyle diyerek telefonu açtı. Görevini detaylı anlatmak hatasına düşen Serdar'ı bana sadece Kadıköy'de gittiği yeri ve buraya gelmeden önce bir yere uğrayıp uğramadığını söyle diyerek susturdu. Çömez polis Hakan'ın doğrudan geldiği ve onu gözden kaybettiği sokağı tarif ederken Çavlan o görüntüleri alan mobese kamerasına bakıyordu. Haberleri yoktu ama bir başka polis kameradan şu an Çavlan ve iki komiserini izliyordu. Çavlan Serdar'a arabadan indiğinde elinde dosya var mı diye sordu. Bu sırada bambaşka bir yerde bir başkası bu konuşmayı kulaklıktan dinleyip kayıt etti. Serdar görüntüyü geri alıp Hakan'ın araçtan indiği ana geldi. Evet elinde bir dosya var dedi. Uzun bir direğin tepesindeki kameranın kadrajının dışına yürüyen 3 polis küçük bir kağıt parçasının gösterdiği adrese gidiyordu. Onlara zoom yapan kamerada Çavlan'ın arkasında yürüyen Onur ve Mert'in birbirlerine baktığı anlaşılıyor ama yüzlerindeki sitem belli olmuyordu. Çavlan arabada bahsetmişti 2. fişten ve komiserlere artık bu soruşturmada sadece 2 kukla olduklarını düşünmeye başlamıştı. Büyük özveriler ve hayat boyunca yakalarını bırakmayacak bir günah ortaklığından sonra kendilerine reva görülen güvensizliğe kırgındılar. Esnafın çoğunda güvenlik kamerası olmayan biçimsiz apartmanların arasındaki caddede 5 dakikalık bir yürüyüşten sonra çilek kafe göründü. Caddede sadece içi tıka basa mallarla dolu bir marketin güvenlik kamerası vardı. Tabela karmaşasına karşın dükkanların çoğu güvenliğin bir önemi olmayacak kadar değersizdi. Caddedeki güvenlik kameralarını kontrol etmek için kafeye girmeyip yürümeye devam ettiklerinde zayıf bir gök gürültüsü duyuldu. Yağmur çiselerken Çavlan uzayan caddeye baktı. Artık dükkan bile kalmamıştı ve en yenisi 30 yıllık apartmanlarda bir güvenlik kamerası sürpriz olurdu. Küçük not defterine bakıp Onur saat 19.19'da kesilmişmiş. Sen marketin kamera kayıtlarına bak biz kafeye giderim dedi. 3 polis volta atan 3 mahkum gibi geri döndüğünde birden boşaldı yağmur. Koşar adım önüne geldikleri çilek kafe yeni tabelasının altında eski vitrinli ucuz bir pastaneydi. Kapıyı açmalarıyla yağmurun gürültüsü de doldu içeriye. Şekerli hamurla yağlı poğaça ve böreklerin kokusunun birbirine karıştığı küçük dükkana sadece 5 masa sığıyordu. Güvenlik kamerası yoktu. Kapıdan giren adama hayretle bakan kafenin sahibi onu tanımlayacak bir sıfatı zihninde aradı. Kasvetli bir heybet kelimelerini bir araya getiremeden ''Ne vereyim beyim?'' diye Anadolu ağzıyla sordu. Çavlan polis olduklarını söylediğinde nihayet vergi illetiyle hayatını zindan etmiş devlet denilen varlığın vahşi yüzünü gördüğünü düşünüyordu. ''Bu adamı daha önce gördün mü?'' dedi Mert. Hakan'ın fotoğrafını uzatınca 60 yaşına gelmiş pastane sahibi kahverengi saplı eski gözlüklerini taktı. Hakan'ın vesikalığından gözünü ayırmadan duvarda asılı televizyonu gösterdi. Bu öldürülen polis dedi. İki gün önce buraya gelmiş dedi Çavlan. Adam gözlüklerini çıkarıp kel kafasını kaşıyarak hatırlıyorum bir kız vardı yanında. Çay içtiler bir şey yemediler diyerek umut verdi. Fiş onu doğruluyordu ve tanıklığına güvenip o kızı tanıyor musun diye sordu Çavlan. İki kulağının üstü dışında tek saç teli olmayan büyük kafasını kısa parmaklı ellerinin arasına alarak zihnini ne denli zorladığını gösterdi pastane sahibi. Kalın kaşlarının altındaki yaşlı gözleriyle mahcup bakıp daha önce görmedim herhalde ama uzun kumral saçları vardı galiba dedi. Çavlan üzerine gitti birlikte mi çıktılar? Hatırlamıyorum diye mırıldandı sonra aklına gelen fikirle dolup Burak! Burak diye bağırdı. Bizim çırak belki biliyordur derken dükkanın bodrumuna inen demir merdivenleri ikişer ikişer tırmanan çocuğun ergen sesi duyuldu. Geldin mi Tat Usta? Çavlan'ı görünce yavaşladı adımları ve ustasına tedirgince baktı. Çocuklukla adamlık arasındaki ergen ve çirkin yüzüyle üç adama da insan hayatının en berbat dönemini hatırlatıyordu. Fotoğrafa bakıp dinç zihni demen hatırladı. 2-3 gün önce geldi abi buraya. Sonra bir kız geldi ama fazla oturmadılar. Hemen gittiler. Nasıl bir kızdı tarif et dediğinde Çavlan dudağının üstündeki henüz tıraş bıçağı dokunmamış tüyden bıyıkları terledi. Bilgisayar oyununda savaştığı karaktere tıpatıp benzeyen adamdan gözlerini kaçırırken aklını soruya veremediği aşikardı. Mert yüksek belli, siyah kumaş pantolonu içinde bacakları orantısız uzun, gövdesi ise kısa görünen çocuğa sevecenlikle yaklaştı. ''Bak delikanlı, dikkatli düşün, hatırlamaya çalış, korkacak bir şey yok. Aksini hatırlarsan polise çok önemli yardımın olacak.'' İşe yaramış görünüyordu. Burak iki gün önce coşmuş ormanlarıyla dikkat kesildiği kızı tarif etmeye başladı. Uzun, kumral saçları vardı. Dar kot pantolon giymişti. Öyle süslü kızlardan değil ama güzeldi. Uzun boylu, zayıftı. Tarifine güvenilmeyecek kadar kısa boylu ergene güldü Mert ve yumuşak sesiyle küçük tanığını rahatlatarak ne konuştuklarını hiç duydun mu diye sordu. Burak artık daha net hatırlıyordu. Hafızasında bir ipin ucunu yakalamış gibiydi. Çok sessiz konuşuyorlardı. Ben hesabı getirdiğimde sustular. 6 liralık hesaba 1 lira bahşiş bıraktı abi. Dükkandan birlikte mi çıktılar diye sordu Mert. Beraber çıktılar abi diyerek kendinden çok emin yanıt verdi Burak. Sevişip sevişmediklerini merak ettiğini çok net hatırlıyordu ve dükkandan çıkarken eve gidip yapacaklarını hayal etmişti. Kızı bir daha görsen hatırlar mısın sorusuna fişek gibi hatırlarım abi dedi. Mert kart vizitine 6 pasta çörek küçük pizzalarla dolu tezgaha koyarken Mithat Usta'ya baktı. O kızı bir daha görürseniz hemen beni arayın dedi. Yaşlı adam kart vizite bakarken Burak emredersin komiserim diye sevimli sevimli bağırdı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 117.